Ayrım 16.
Levi Strauss'a göre bu iletişimde toplumsallık ve kültür başlamış olur. Doğrudan kültüre giden yol yalnız iletişimde olanak kazanır. Kanca akraba olan kadın, içgüdülerin tatmini için en yakınımız olarak bize sunulan bir obje değil de tersine bir iletişim objesi olarak anlaşılmalıdır. O, toplum dediğimiz bu ikinci dereceden ilgiler sistemi için bir gösterge olur. Toplumsal yaşam göstergelerin bir iletişimidir. En geniş anlamında dil gibi. Levi Strauss, Introduction, Le Encour, Marcel Mauss, 1950, bakınız G. Şevişi, aynı eser sayfa 47. Şimdi yapısalcılığa ilişkin olarak çizmeye çalıştığımız bu genel tabloda yapısalcılığın genel estetik anlayışını görmeye çalışalım. Lingüistikten doğmuş bir teori olarak yapısalcılığın ilk estetik uygulamalarını da dilsel bir sanatta, edebiyatta gerçekleştireceği doğaldır. Gerçekte de bu böyle olmuş ve yapısalcılık bir edebiyat teorisi niteliğini elde etmiştir. Buradan doğan estetik de yine bir edebiyat estetiği olacaktır. Ancak yapısalcı estetik temelde bir edebiyat estetiği olsa bile belli bir estetik anlayışı ortaya koyacaktır. Bu estetik anlayışı nedir? Bunun hareket ettiği ilkeler ve kavramlar nelerdir? Bu sorulara en doyurucu yanıtı sanıyoruz ki yapısalcılığı onun estetik kaynağında ele almada bulabiliriz. Bu kaynak Çek formalizmini estetik açıdan temellendiren Jan Mukharovski estetiğidir. Bunun için biz de burada yapısalcı estetiği, Mukharovski estetiği temelinde ele almak istiyoruz. 2. Yapısalcı estetik. Mukharovski estetiği özellikle Mukharovski'nin kitaplarının öbür Avrupa dillerine 1960'lı yıllarda başlayan çevirileriyle ancak günümüzde güncellik kazanabilmiştir. Bu kitaplar arasında özellikle estetikten bölümler, Kapital Auster Estetik 1966 ve Yapısalcı Estetik ve Poetik Üstüne İncelemeler, Sirdian Zur, Strukturation, Aesthetic und Poetic 1974 adlı yapıtları gösterebiliriz. Batı, bu çevirilerle Mukharovski'yi yeniden keşfetmiştir diyebiliriz. Yapısalcı estetiği belirlemeye çalışırken biz de bu iki ana yapıta dayanacağız. Mukharovski'nin de çıkış noktası semiolojidir. Ona göre semiyoloji geliştirilmesi gereken bir temel bilimdir. Gösterge bilim, Saussure'a göre semiyoloji, Bühler'e göre sematoloji tüm genişliği içinde ele alınmalıdır. Çağdaş lingüistiğin, örneğin Prag okulunun yani Prag lingüistik çevresinin araştırmaları semantik alanını nasıl genişletirmiş ve bu açıdan dil sisteminin ve hatta ses sisteminin tüm öğelerini nasıl ele almışsa, aynı şekilde lingüistik semantiğin bütün bilgilerini de tüm öbür gösterge alanlarına uygulanmalı ve onların özel niteliklerine göre belirlenmelidir. Jan Mukharovski, Studien zur Strukturation, Aesthetik und Poetik, sayfa 10, Münih, 1977. Semiyoloji yalnız dar bir alan ile sınırlı olmamalı, tersine göstergenin söz konusu olduğu her alana yaygınlaştırılmalıdır. Gösterge, geniş bir alanla ilgili olduğuna göre bir gösterge bilimi olan semiyoloji de tümel bir karakter elde edecektir. Hatta bir bilimler grubu da vardır ve bu özellikle gösterge sorunlarıyla ilgilenir. Aynı şekilde gösterge sorunlarıyla hısım olan yapı ve değer sorunlarıyla da örneğin sanat yapıtının aynı zamanda gösterge, yapı ve değer olması gibi tinsel bilimler, science morals denen bu bilimler az ya da çok açık gösterge niteliğine sahip olan bir konuyla uğraşırlar. Bunlarda gösterge karakteri söz konusu olduğuna göre onların sorunları da temel bir bilim olan gösterge biliminin yönetimi altında incelenmelidir. Başka türlü söylersek onların tümel bir bilim olan semiyolojiye bağlanması gerekir. Tinsel ya da sosyal bilimlerin semiyolojiye bağlanması gerekirken acaba sanatta durum ne olacaktır? Sanatı inceleyen sanat tarihi ve sanat felsefesinin sanat olayına yaklaşımı nasıl olacaktır? Bu sorulara temelde bir karşılık aranması gerekir. Böyle bir karşılık ise sanatın ne olduğu sorusuna dayanır. O halde çıkış noktası sanat nedir sorusu olmalıdır. Böyle bir soruya Mukharovski'nin vereceği yanıt şöyle olacaktır. Sanat dil gibidir. Dilin bir göstergeler sistemi olduğu düşünülürse dile benzeyen sanatın da bir göstergeler sistemi olacağı anlaşılır. Bir gösterge olarak sanat yapıtını ele aldığımızda dil ile sanat arasındaki benzerliğe tekrar döneceğiz. Sanatın dile benzemesi her ikisinin de temel birer gösterge olmasından ileri gelir. Saussure'un dili bir gösterge olarak anlamasıyla genelde dile yaklaşma tarzı da kökten değişmiştir. Daha önceleri psikolojik ya da fizyolojik bakış açılarından görülmek istenen dil, Saussure ile birlikte kendi otonom yasal düzenine kavuşmuş oluyordu. Bu düzeni belirleyen ise gösterge sistemidir. Şimdi aynı otonom sistem düşüncesi tinsel ya da sosyal bilimlere ve bu arada sanat felsefesine ve sanat tarihine uygulandığında aynı bakış tarzının sanatta da geçerli olması gerekir. Buna göre sanata da ancak onun otonom bir gösterge olması, yani yalnızca semiyolojik açıdan yaklaşılabilir. Bunun dışında ne psikolojik ne de fizyolojik açıdan. Sanat yapıtının bir gösterge karakteri vardır. O ne yaratıcısının bireysel bilinç durumu ne de bir sanat yapıtını algılayan bir süjenin bilinci ne de maddi yapıt diye adlandırdığımız şey ile özdeşleştirilebilir. Jean Mukharovski, Capital Auster Aesthetic, sayfa 46, 3, Afl, Frankfurt, A/M, 1978. Ama sanat yapıtı bir maddi varlığa ve bu maddi varlığı meydana getiren bir sanatçı bilincine ve aynı zamanda sanat yapıtı dediğimiz varlığı algılayan bir bilince dayanmaz mı? Bu, Mukharovski için de böyledir. Sanat yapıtı estetik obje olarak vardır ve estetik objenin yeri de tüm toplum bilincidir. Duyularla algılanabilir olan maddi yapıt, bu maddi olmayan obje karşısında yalnız bir dışsal semboldür. Maddi yapıtı meydana getiren bireysel bilinç durumları estetik objeyi ancak hepsinde ortak olarak bulunan şeyde temsil ederler. Aynı eser sayfa 146. Oysa bugüne kadar genelde sanat yapıtı bir yandan ruh durumları, öbür yandan da maddi varlığı yönünden açıklanmak istenmiştir. Sanat teorisine bu eğilim egemen olmuştur. Oysa sanat teorisinin bu iki eğiliminin dışında bir yaklaşımla sanatı kavraması gerekir. Sanat yapıtı ne yaratıcısının ruh durumu ne de onu algılayan sürede doğurduğu ruh durumu ile özdeşleştirilebilir. Psikolojik estetiğin yapmayı istediği gibi. Aynı eser sayfa 139. Sanat yapıtı onu yaratan ya da algılayan süjenin ruh hallerine indirgenemez. Sanat yapıtı bunların dışında özgün bir varlığa sahiptir. Bu varlık acaba sanat yapıtının maddi varlığı olmasın. Ama sanat yapıtı onun maddi varlığına da indirgenemez. Çünkü maddi bir yapıt zaman ve mekan içinde var olduğuna göre görünüşü ve iç yapısı ile tümüyle değişebilir. Örneğin bir edebiyat yapıtının birbirini izleyen çevirileri karşılaştırılırsa bu kolayca görülebilir. Maddi yapıtı burada bir dışsal simge, Saussure'un deyimiyle signifying gösteren değerindedir. Aynı eser sayfa 139. Sanat yapıtının gösterge niteliği onun farklı öğelerin bir kompozisyonu olmasında temellenir. Bu kompozisyonu analiz edersek şu öğeleri elde edebiliriz. Her sanat yapıtı bir otonom gösterge olup şu öğelerden oluşur. 1. Bir duyusal simge anlamına sahip olan maddi yapıttan. 2. Kolektif, ortak bilinçle kökleşen ve anlamın yerini alan estetik objeden. 3. Gösterilen şey ile ilgiden. Bu ilgi özel, farklı bir varlığı işaret etmez. Tersine belirli bir çevrenin toplumsal fenomenlerinin tüm bağlamını işaret eder. Aynı eser sayfa 146. Bu öğeler iki ana öğeye indirgenebilir. Bir gösterge olarak sanat yapıtı bir gösteren öğeye, bir de gösterilen öğeye dayanır. Gösteren öğe, yukarıda da işaret ettiğimiz olduğumuz gibi duyusal olan, maddi olan şeydir ve bu bir dışsal simgedir, signifying. Dil söz konusu ise konuşulan sözcükler ya da öbür sanatsal gösterge biçimleri söz konusu olduğunda bir resimde boyalar, heykelde taş, tahta ve bunun gibi müzikte sesler bunlar hep birer gösterendir, dışsal bir simgedir. Ne var ki dışsal simgenin dile getirdiği onun dışsal olmayan bir karşılığı vardır. Burada önemli olan bu karşılığın ne olduğudur. Makarovski'nin dili ile söylersek, genel tanıma göre gösterge bir duyusal gerçekliktir ve bu duyusal gerçeklik onun meydana getirmesi gereken bir başka gerçeklik ile ilgilidir. Biz o zaman şöyle bir soru sormak zorundayız. Bu başka gerçeklik, sanat yapıtının empirik gerçekliğin yerine koyduğu gerçeklik hangi gerçekliktir? Aynı eser sayfa 140. Bir edebiyat yapıtını, söz gelişi bir şiiri, bir romanı düşünelim. Bir yapıt olarak bir roman sözcüklerden meydana gelir ancak bir şiirin, bir romanın sözcükleri belli ruh durumlarını, belli olayları anlatır. Bu olaylar gerçek olaylar değildir ama sanat onları gerçek olaylarmış gibi anlatır. Onları empirik yaşanan bir gerçekliğin yerine koyar. Bir sanat yapıtının anlamı bu gösteren ile gösterilenin ilgisinden oluşan göstergeye dayanır. Her göstergede bir duyusal dışsal simge ile onun ifade ettiği bir gerçeklik, bir anlam varlığı vardır. İşte Mukarovski'nin nasıl bir gerçeklik diye sorduğu varlık bu anlam varlığıdır. Bütün bu çerçeve içinde sanat yapıtı dile benzer ve dil gibi semiolojik bir fenomeni ifade eder. Bu noktada biz yeniden yukarıda işaret edilen sanat ve dil arasındaki analojiye dönüyoruz. Dilsel dışlaştırma gibi sanat yapıtı da aynı şekilde iki yan arasında aracılık etmek üzere belirlenmiştir. Dilde bu, konuşan ve dinleyen arasında, sanat yapıtında ise sanatçı ile sanatı kavrayan kişi arasında meydana gelir. Jean Mukarovski, Studien zur Strukturalistischen Ästhetik und Poetik, sayfa 11. Anlam varlığı nasıl bir dilin sözcüklerini anlayan bir süjeye gereksinme duyuyorsa, sanat yapıtı da kendisiyle bir anlam ilgisi içine girebilecek bir süjeye gereksinme duyar. Ancak bu süje varlığı bireysel bir bilinci değil de kolektif bir bilinci gösterir. Bu bilinç, dışsal bir simge olan göstereni signifying, gösterilen olarak signify karşılar. Gösterilene kolektif bilinçte bir anlam, şimdiye kadar bu anlama estetik obje deniyordu, karşılık olur. Bu anlam belirli bir sosyal grubun üyelerinde maddi yapıtla meydana getirilen, onların ortak olarak sahip oldukları sübjektif bilinç durumları ile belirlenir. Jean Mukarovski, Kapital Oster Estetik, sayfa 139. Buna göre gösterinin dışsal simgenin meydana getirdiği kolektif bilinç durumu sanat yapıtının anlamını oluşturur. Bu anlam varlığı göstergenin gösterilen öğesi yani estetik objedir. Mukarovski'ye göre estetik obje yalın bir süje korrelatı değildir. Tersine bir gösterge olan sanat yapıtında dışsal bir simge olan gösterenin gösterdiği şeydir. Kolektif bilinçte gösterilendir. Bunu daha güzel söylersek, bir sanat yapıtı, söz gelişi bir roman, bir resim, bir müzik parçası, bir estetik obje değildir. Tersine bir maddi yapı, bir dışsal simge olarak sanat yapıtının belli bir toplumun ortak bilincini taşıyan bireysel bilinçlerde oluşturduğu anlamdır. Bu anlam varlığı aynı zamanda bir değer varlığıdır. Sanatın semiyolojik anlamı bu noktada bulunur. Bunun için sanatın semiyolojik karakterinden şu çıkar. Sanat yapıtı daha önce onun bilgisel değeri yani sosyal görünüşlerin her zamanki konteksiyle ilgisinin ne olduğu çözümlenmeden önce hiçbir yerde tarihsel ya da sosyolojik bir belge olarak kullanılamaz. Aynı eser sayfa 141. Bu konteks semiyolojik anlamı ifade eder ama aynı zamanda belli bir tarihselliği de. Her tarihsel dönem kendine özgü bir semiyolojik anlamı içerir. Bunun için sanat herhangi bir toplumsal fenomenden daha çok belli bir dönemi niteleyebilir ve temsil edebilir. Bunun için de uzun zaman sanat tarihi en geniş anlamda kültür tarihi ile karıştırılmıştır ve tersine de genel tarih kendi dönemlerinin sınır işaretlerini isteyerek sanat tarihinin değişim noktalarından almıştır. Aynı eser sayfa 141. Ancak buradan sanat fenomeninin salt toplumsal bir fenomen olduğu da çıkarılmamalıdır. Eğer biz sanat yapıtının toplumsal görünüşlerin bağlamını amaçladığını söylüyorsak, o zaman bu onun bu bağlam içinde, bu bağlamın doğrudan bir işareti ya da edilgen bir yansısı olacak tarzda zorunlu olarak eridiği anlamına da gelmez. Her gösterge gibi sanat yapıtı da gösterdiği şeyle doğrudan doğruya simgesel ya da başka tarzda dolaylı bir ilgiye sahiptir ve onun içinde erimeksizin o nesneyi gösterir. Aynı eser sayfa 141. Sanat yapıtının gösterdiği şeyin empirik bir gerçeklik olması zorunlu değildir. Hatta gösterilen şeyin gerçeklik yönünden varlığı da önemli değildir. Bir sanat yapıtının maddesinden onun belgesel bir doğruluğu, otantikliği istenemez. Eğer biz onu sanatsal bir biçim olarak değerlendiriyorsak, bu gösterilen şeyler o halde gerçeklik, fiction arasındaki basamaklar sanat yapıtı için önemsizdir. Onlar sanat yapıtının yapısını oluşturan etkenler olarak etkide bulunurlar. Aynı eser sayfa 147. Önemli olan gösterilenin gerçeklik derecesi değil, onunla kurulan ilgidir. Bu ilgi sanat yapıtının sistemini, yapısını oluşturur. Bu sistem ve yapı tek bir sanat yapıtında belli özellikle ortaya çıksa bile aslında tüm sanatlar için tümel bir geçerliğe sahiptir. Çünkü sanatın dayandığı temel hiçbir yolda bireysel sanat yapıtı değildir. Tersine sanat alışkanlıklarının ve normlarının bütünüdür. Bireyüstü ve toplumsal karakter taşıyan sanatsal yapıdır. Bireysel sanat yapıtının bu bireyüstü yapıya ilgisi tıpkı bireysel bir dil ifadesinin dil sistemi karşısındaki tavrına benzer. Bu dil sistemi aynı şekilde ortak toplumsal bir varlık olup konuşulan dilin ötelerine kadar uzanır. Jean Mukorovski, Kapital Oster Estetik, sayfa 146. Bireysel bir dilin yapısında tüm dilin yapısını kavrarız. Bu tıpkı vaktiyle fenomenoloji felsefesinin fenomenolojik estetiği önerdiği yönteme benzer. Tek bir bireysel objede varlığın özünü tek bir sanat yapıtında, örneğin bir trajedyada trajedyanın özünü kavramak gibi. Bakınız, fenomenolojik estetik bölümü bu benzerlik bir bakıma fenomenolojinin yapısalcılık üstündeki etkisini gösterir. Sanat yapıtı bir göstergedir dedik. Bu da bizi gösterilen şeye götürdü. Burada da estetik obje ile karşılaştık ve onu belirlemeye çalıştık. Şimdi sanat yapıtının yine bu gösterge niteliğine dönmek ve ona biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Sanat yapıtı bir göstergedir ama o bir gösterge olarak nedir? Böyle bir soruya artık sadece gösteren ile gösterilen arasındaki bir ilgidir, o bir yapıdır diye yanıt vermek doyurucu olmaktan çok uzaktır. Bu yanıtın doyurucu olabilmesi için bu ilginin, bu yapının çözümlenmesi gerekir. Mukorovski bu ilgiyi, bu yapıyı, kısaca bu göstergeyi fonksiyonel bakımdan ele alarak temellendirmek ister. Mukorovski'nin semiolojiye kattığı bu fonksiyonalizm, Prag Formalist Okulu'nun bir özelliği olarak görülebilir. Mukorovski'ye göre bir gösterge olarak sanat yapıtı aynı zamanda bir fonksiyon varlığıdır. Bu fonksiyon hem göstergenin otonom bir gösterge olma fonksiyonudur, hem de bir iletişim, communication fonksiyonudur. Bunları başka bir deyimle söylersek, sanat yapıtı hem bir otonom göstergedir hem de bir iletişimsel göstergedir. Şimdi sanat yapıtının otonom bir gösterge olması ne demektir? Her sanat yapıtı bir otonom göstergedir ve bu otonom gösterge şunlardan oluşur. 1. Bir duyusal simge anlamına gelen bir maddi yapıttan. 2. Kolektif bilinçte kökleşen ve bir anlamı içeren estetik objeden. 3. Gösterilen şey ile ilgiden. Bu ilgi farklı özel bir varlığı işaret etmez. Tersine belli bir çevrenin toplumsal olaylarının tüm bağlamını bilim, felsefe, din, politika, iktisat ve bunun gibi işaret eder. Aynı eser sayfa 146. Otonom gösterge, semiyolojik bir varlık olan sanat yapıtının ne yalnızca bir maddi varlık, bir resmi, örneğin ne yalnız boya ve keten bezi, bir heykeli ne yalnız taş, odun ve metal olarak, ne de yalnızca sanat yapıtını kavrayan bir kolektif bilinç ile oluşturduğu bir estetik obje olarak değil, aynı zamanda belli bir toplumun oluşturduğu felsefi, bilimsel ve kültürel düşünme ve duyma, dünya görüşü ve yaşam biçimleri de ifade eder. Bir tarihsel dönem içinde meydana gelen sanat yapıtı o dönemin tüm düşünme, duyma ve yaşam biçimlerini gösterir. Sanat yapıtı işte bu anlamda otonom bir göstergedir. Sanat yapıtının bu toplumsal olgularla bir bağlamsal fonksiyonu vardır. Ancak Mukharovski'ye göre sanat yapıtının fonksiyonu yalnız bundan ibaret değildir. Otonom bir gösterge olma fonksiyonunun yanında sanat yapıtının bir başka fonksiyonu daha vardır. Bu iletişimsel, komünikatif ya da bildirişimsel fonksiyondur. Böylece bir şiir yalnız sanat yapıtı olarak değil, aynı zamanda bir ruh durumunu, bir düşünceyi, bir duyguyu ve bunun gibi ifade eden sözcük olarak da etki yapar. Kimi sanatlarda bu iletişimsel fonksiyon çok açıktır. Şiir, resim, plastik. Ve kimi sanatlarda açık değildir. Dans. Kimi sanatlarda ise çok belirsizdir. Müzik, mimarlık gibi. Aynı eser sayfa 142. Bir sanat yapıtının gösterge karakteri bu iki fonksiyon içinde ortaya çıkar. Şöyle ki, sanat yapıtı belli bir toplumun kültürünün bir parçasıdır. Buna göre de her sanat yapıtı içinde doğduğu kültürü kendi varlığı içinde gösterir, onunla bir bağlam içinde bulunur. Bu bir sanat yapıtının bir sanat yapıtı olarak gerçekleştirdiği bir fonksiyondur. Ama aynı zamanda otonom bir fonksiyonu olan her sanat yapıtı içinde bulunduğu topluma bir şey anlatmak, bir şey söylemek ister. Onun bir mesajı vardır. Bu da bir gösterge olarak sanat yapıtının iletişimsel fonksiyonunu gösterir. Bundan ötürü sanat yapıtının iki semiyolojik anlamı vardır. Bir otonom ve bir de iletişimsel, komünikatif anlamı. Bu ikincisi her şeyden önce bir maddesi olan sanatlarda vardır. Bu sanatlar otonom ve komünikatif iletişimsel gösterge fonksiyonlarının diyalektik bir otonomisini gösterir. Düz yazı tarihi bunun tipik bir örneğini oluşturur. Aynı eser, sayfa 143. Sanatın onu taşıyan maddi temel, estetik obje ve toplumun kültürel varlığı ile ilgisi onun otonom fonksiyonunu oluşturur. Ama bunların dışında yapıtın ayrıca bir konusu, bir içeriği varsa o zaman yapıt bir iletişimsel, komünikatif fonksiyona da sahip olur. Buna örnek olarak Mukharovski düz yazıyı gösterir. Düz yazının tarihi bu otonom ve iletişimsel gösterge karşıtlığını ifade eder. Kimi zaman bir öykü ve romanda onun otonom fonksiyonu sanat yapıtı olarak sanat yapıtı fonksiyonu ağır basar. Kimi zaman da anlatmak istediği konu, getirdiği yorum ve mesaj ağır basar. Zaman zaman onların bu karşıtlığı olanca sertliği ile ortaya çıksa bile konusu olan sanatlarda bu iki fonksiyon daima vardır. Bir konusu olan sanatlarda birlikte var olan ve otonom ve komünikatif fonksiyonlar bu sanatların gelişmelerinin temel diyalektik antinominilerinden, çatışkılarından birini yaratırlar. Onların gösterdiği bu ikilem gelişme süresince realite ile olan ilgilerinin rakkas hareketlerinde geçerlilik kazanır. Aynı eser, sayfa 147. Onlar gerçeğe kimi zaman yaklaşır, kimi zaman uzaklaşırlar. Buradan naturalist ya da antinaturalist sanatlar gibi sanatlar doğar. Bu semiyolojik ifadeyle söylersek, bir gösterge olan sanat yapıtında gösteren ile gösterilen arasındaki ilgiyi ortaya koyar. Ama bu ilgi bir türden değil, farklı türlerden oluşan bir ilgidir.